Merhaba herkese. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün yanımda bir konuğum var. Yasin Hasan Balcıoğlu. Kendisiyle son dönemlerde de sıkça konuşulan ceza sorumluluğu, ruhsal hastalıklar ve ceza ehliyet ilişkisi. Yine ruhsal hastalığı olan ve yatış gerektirdiği düşünülen kişilerin taburculuk süreçleri ve ruhsal hastalıklar ve suç işleme potansiyeli arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Bu konuda oldukça ciddi sesler yükseliyor son zamanlarda. Birçok kişinin belki süreçlere hakim olmadığını düşünerek, belki bir tedirginlik de yaşadığını düşünerek bugün bu konuyu bu alanda çalıştığını bildiğim bir arkadaşımla konuşmayı istedim. Yasin Hasan Balcıoğlu şimdi bizlerle birlikte. Onunla bu konular üzerine konuşmaya geçeceğiz. Hasan hoş geldin.
Hoş bulduk sevgili Cengiz. Öncelikle davetin için teşekkür ediyorum ve beni bu şık ofisinde ağırladığın için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Kendimi kısaca tanıtayım. Ben Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışıyorum. Psikiyatri uzmanıyım. Psikiyatri doçentiyim. Aynı zamanda adli bilimler bilim doktoruyum. Yaklaşık 8-9 yıldır bu alanda asistanlığım ve uzmanlık sürecim dahil adli psikiyatri alanında görev yapıyorum. Akademik ve profesyonel olarak ilgilendiğim bir alan.
Çok da fazla soru da geldi. Hem Twitter'dan da ben bu konuyla ilgili şeyler sorduğumda. İnsanlar bir şunu merak ediyor. Yani bir suça karışmış ve ruhsal hastalığı olan birisiyle ilgili süreç nasıl işliyor? Bu kişileri siz hastanelerde ne kadar süre tutuyorsunuz? Bazı insanlar neredeyse ömür boyu kalması gerektiğini düşünüyorlar. Taburculuk sonrası ruhsal hastalığı olan birisinin karıştığı bir suçta onu taburcu eden hekimleri hatta sorumlu tutuyorlar. Ama bunlarla ilgili bir neler demek istersin? Hem belki bu yükselen sesle de ilgili, yani sen de fark etmişsindir. Neler geliyor aklına?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Suç trajedik bir olay. Özellikle de toplumun genelini ilgilendiren, infial yaratan olaylar hemen her zaman ruh sağlığı profesyonellerini de ilgilendiren bir boyut haline alıyor. Bunun aslında kökeni hakikaten suç ve ruhsal bozukluklar arasındaki ilişkinin de kökenine dayanıyor. Belki en son söyleyeceğim şey, biz adli psikiyatriyle uğraşanlar ya da sen ve ben olduğumuz gibi psikiyatristler temelde suçun doğrudan bir ruhsal bozuklukla ilişkili olmadığını en baştan kabul ediyoruz. Yani biz psikiyatrik bozuklukların varlığını araştırıyoruz. Suçla ilişkisi olup olmadığına bakmamız gereken durumlar olduğuna bakıyoruz ama her toplumda olan bir olgu olan suç her zaman bir akıl hastalığı ya da ruhsal bozuklukla ilişkili değil. Bir kere bu belki ön yargı ya da peşin hükümden bir kere uzaklaşmamız gerekiyor. Ama ruhsal bozukluğu olanlar suç işlemiyor mu? Evet işliyor. Biz burada böyle bir şüphe varlığında bize zaten adli makamlar gönderiyor bu kişileri. Biz kişinin bir hastalığı var mı? Özellikle de ağır bir psikiyatrik hastalığı var mı? Ona bakıyoruz. Tabii bunu yaparken hem psikiyatri biliminin gerektirdiği klinik becerileri ama diğer yandan adli makamlardan gelen bilgilere de bakıyoruz. Yani olay nasıl işlendi, suç neden oluştu, suç nasıl oluştu şeklinde bilgileri de klinik bilgilerimizin yanına ekleyerek karar veriyoruz. Biz böyle durumlarda yaptığımız bir kişi incelemelerinde 3 noktaya bakıyoruz. Bir, şu an bir hastalık şüphesi var mı ya da hastalık mevcut mu? 2. İddia edilen suç sırasında bir hastalık var mıydı? Ve 3. Belki de en önemlisi suç bir hastalığın ürünü mü? Çünkü ceza sorumluluğu ya da ceza ehliyeti dediğimiz noktada suçun doğrudan hastalıkla ilişkisi olup olmadığını araştırmamız gerekiyor. Bu da aslında bizim ceza sorumluluğu ile ilgili kanaatimizi şekillendiren bir nokta, bir inceleme.
Evet, en çok merak edilen şeylerden bir tanesi zorunlu yatış. Bir kişi bir hastalığa sahipse ve bununla ilgili tedavi olma isteği yoksa ama yine de toplum için tehlike arz ettiği düşünülüyorsa, bu insanlar için tehlike etme şey nedir? Bir insanın toplum için tehlike ettiğini belirleyen koşullar nedir? İki, bunu zorunlu yatış sürecine nasıl taşırsınız? Çünkü bazı aileler işte güçlerinin yetmediğini, çocuklarını işte getiremediklerini hastaneye ama yine de tehlikeli olabileceğini düşündükleri bazı davranışlar gözlemlediklerini söylüyorlar. Bazıları da hatta bunu aslında saklamaya, örtbas etmeye çalışıyor. Burada bu zorunlu yatış süreçleri nasıl işliyor?
Bu önemli bir konu. Senin sosyal medya hesabındaki duyurunun altına gelen sorularda da vardı. Bence bunu ikiye ayırarak incelemek lazım. Birincisi suç işleyen kişilerin tedavi süreci. Bir de suç işlememiş ama tehlikelilik arz eden kişilerin tedavisi. Bu iki farklı yol izleniyor çünkü bu iki senaryoda. İlk senaryo aslında ceza sorumluluğu üzerinden giden senaryo. Yani ceza sorumlu olmayan veya azalmış olduğu yönünde tıbbi kanaat verdiğimiz ve mahkemeye bu konuda bir rapor sunduğumuz kişilerin ceza almaması ya da cezanın alternatifi olarak bir tedavi hükmü alması nasıl oluyor? Biz görüşümüzü veriyoruz ama burada dikkat edilmesi gereken nokta bu bir tıbbi görüş. Yani yargı makamı bizim görüşümüze uymak zorunda değil. Bunu yani öncelikli olarak bunu değerlendirmeye alır ama başka bir kişilerin de görüşlerini alarak farklı bir karar da verebilir. Öncelikle buna vurgu yapmak gerekiyor. İkincisi cezasızlık algısının aslında önüne geçmesini sağlayacak bir nokta o da evet ceza almıyor ceza sorumlu olmayan kişiler ama bir tedavi hükmüne tabi tutuluyorlar. Bu tedavi hükmünde süre aslında süresiz. Ne demek bu? Sonsuza kadar değil. Bu bir ay olabilir, birkaç ay olabilir ya da birkaç yıl olabilir. Buradaki temel nokta hastaneye yatırıldığında ki taburculuğa kadar geçen süre kişinin toplum açısından tehlikeliliğini önemli derecede azaltana kadar tedavi etmek. Bu farklı sürelerde olabilir ama bu hekimlerin, psikiyatristlerin varacağı bir karar. Ama burada da son karar bizim tıbbi kanaatimizin üzerine yine mahkeme kararıdır. Tekrar edecek olursam yatış yapılır. Ceza sorumlu olmayan kişilerin tedavisi sürdürülür ve çevresine zarar verme riski, şiddet suçu işleme riski, başka suçların yeniden oluşma riskinin azaldığına dair bir hekim kanaati oluştuğunda bu ilgili mahkemeye gönderilir ve taburculuğu talep edilir. Mahkeme bu karara uyabilir ya da tedavisi uzasın diyebilir. İkinci senaryoda tehlikelilik arz eden ama suç işlememiş hastalar. Bu konuda da aslında dünyada birçok ülkede ruh sağlığı yasası devreye giriyor. Ruh sağlığı yasası istemsiz tedaviler, hastalığı olan kişilerin, psikiyatrik hastalığı olan kişilerin istemsiz tedavileri, rıza veremedikleri, onan veremedikleri durumda ama tehlikeye arz ettikleri durumda düzenliyor ruh sağlığı yasaları. Bizim ülkemizde ne yazık ki halen bir ruh sağlığı yasası yok. Bu konuda çalışmalar var ama ne yazık ki yasalaşmadı. Neyse ki Türk Medeni Kanunu'nda böyle bir madde var. Akıl hastalığı yani ağır psikiyatrik bozukluklar dediğimiz psikotik bozukluklar, duygu durum bozuklukları, zeka geriliklerinin belli düzeyi aşanları da belli nörobilişsel bozukluklar bu kategoriye giriyor. Burada da hekim kanaatiyle hastalığa bağlı bir toplum açısından tehlikelilik varsa yine bir mahkeme kararıyla ki bu bir ceza mahkemesi değil bir hukuk mahkemesi, sulh hukuk mahkemesi üzerinden oluyor. Yine tehlikeliği azalana kadar hastalar zorunlu ve isteği dışında tedaviye tabi tutulurlar. Ama iyileştikleri zaman, tehlikeliği azaldıkları zaman topluma karışması için taburculuğu sağlanır ve ayaktan kontrolleri sürdürülür.
Peki burada insanların belki kafasının karıştığı nokta şu. Yani bir kişinin toplum için tehlike yarattığına dair nasıl emin olunabilir? Tabii ki bir psikiyatristin elindeki tek materyal karşıdakinin belki konuşmaları, bazı davranışları, jestleri. Bunun bir kan testi, bir görüntüleme testi yok. Ama yine de belki sizin bazı trikleriniz, bazı buna yönelik pratik uygulamalarınız vardır. Onlar nelerdir? Yani insanlar hani burada zannedersem bir tedirginlik yaşıyorlar. Hani bunu belki aydınlatmak iyi olabilir.
Çok kıymetli bir soru bu Cengiz. Ama tehlikeli olan hastalar için tek bir cevabı var aslında. Birçok gelişmiş ülkede risk değerlendirme araçları ve envanterleri var. Biz bu risk değerlendirmesini ne yazık ki yapılandırılmamış şekilde, yani belli risk faktörlerini biliyoruz. İşte o risk faktörlerinin varlığına ya da yokluğuna göre bir profil çıkartıp ona göre kararımızı veriyoruz. Ama senin de dediğin gibi bu bir kan testi, bir beyin görüntüleme testiyle anlaşılacak bir konu değil. O yüzden aslında batılı ülkeler, gelişmiş ülkeler bu konuda kanıta dayalı algoritmalar geliştirmiş ve buradaki o risk ve koruyucu faktörlerin bir profilini çıkartarak sayısal, istatistiksel bir analiz yapıyorlar. Biz de henüz rutin uygulamaya girmiş değil. Yine de yapılandırılmamış da olsa biz suç işleme için ya da şiddet davranışının tekrar etmesine yönelik risk faktörleri ve koruyucu faktörleri biliyoruz. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu her ne kadar biz istatistiksel olarak formüle edemiyoruz, olgu bazında bahsettiğim araçları Türkçe'ye çeviremediğimiz için kullanamıyoruz ama oturmuş bir sistemimiz var. Mesela risk faktörleri arasında ne yer alıyor? Madde kullanımı. Türkiye'de ciddi bir sorun. Silaha erişim ciddi bir sorun. Tedaviye uyum. Çünkü ele aldığımız kitle hastalığı olan ve düzenli tedavi kullanması gereken bir kitle. Tedaviye uyum, ailesinin desteğinin olup olmadığı, sosyal destek, iş durumu, çalışma durumu, hatta en basiti barınma durumu. Yaşadığı bir evi olmayan sokakta homeless olan kişilerde biz biliyoruz ki suç işleme riski artıyor. İşte bu risk faktörlerini ve bazı koruyucu faktörleri ki nedir? Bu düzenli işinin olması, iyi bir sosyal desteğin olması, düzenli bir gelirin olması gibi faktörleri değerlendirerek ona göre kararlar alıyoruz. Müdahale edebildiğimiz ve edemediğimiz risk faktörleri var. Yani geçmişte olup bitmiş bazı risk faktörleri var. Mesela çocukluk çağı travması. Şu an buna bir şey yapamayız ama madde kullanımına müdahale edebiliriz, değil mi? Yani şu anda madde artık çıktıktan sonra kullanmasının önüne geçebilecek bir şeyler yapabiliriz. İşte statik ve dinamik risk faktörleri dediğimiz kavram burada. Statiğe dokunamıyoruz, değiştiremiyoruz ama riski tanımamız için bize yol gösteriyor. Dinamikte ise hem tanıyoruz hem de müdahale edebiliyoruz. İşte buralarda hekimlik ve psikiyatristlik becerileri, kaynakları kullanabilme, adli psikiyatri alanında en önemli noktalardan bir tanesi onu söyleyebilirim.
Peki yani yine sorulardan biri. Suç geçmişi hiç olmayan birisi var. Ancak böyle bir sürekli etrafına zarar vermekle ilgili bazı mesajlar veriyor. Herhangi bir fiile dökülmemiş ama bazı beyanların olduğu durumlarda bu tarz şeylerde nasıl ele alınıyor? Yani bunu mahkemeler size yönlendiriyor mu ya da size böyle birini yatış için bir aile getirirse yani bu çocuğun sanki böyle planları, projeleri var dese burada nasıl ele alıyorsunuz bu süreci?
Cengiz, bu da hakikaten önemli bir nokta çünkü son günlerde tartıştığımız konuların esasını bu oluşturuyor. Şimdi bir kere psikiyatristler asayişi ya da toplumun güvenliğini sağlayacak bir meslek dalı mensubu değil. Bir kere öncelikle bunu kafamızda tutmamız, özümsememiz gerekiyor. Biz psikiyatrik hastalıklarla uğraşıyoruz. Hastalıkların oluşturduğu sonuçların ne olduğunu tanımakla ve ona dair de tedaviler düzenlemekle mükellefiz. Yani tanı ve tedavi süreci. Şimdi suçun çok az bir bölümü aslında hastalıklarla ilişkili. Yani sizin toplumda gördüğünüz şiddet davranışı, o canice katliamların çoğu sebebi bir ruhsal hastalık değil. Suçu ben aslında bir tercih olarak yorumluyorum. Yani kişi suç işlemek ve işlememek arasında özgür iradesiyle bir tartışma yapıyor kendi içerisinde. Aslında sen felsefeyle ilgilendiğin için bu konulara daha hakimsin ama adli psikiyatride de aslında bu ayrımı bizim yapıyor olabilmemiz lazım. Özgür irade kişide aksi ispat edilene kadar mevcuttur ve tercihle bir suç işleme davranışı olup olmadığı o olduğunu biz kabul ediyoruz. Ne zaman özgür irade etkileniyor? Ağır bir psikiyatrik bozukluk olduğu zaman. İşte bahsettiğim gibi psikotik bozukluklar ya da duygunun bozuklukların atakları döneminde. Burada biz devreye giriyoruz ve suçun hastalıkla ilişkili olduğunu bulup ona göre değil çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ama bizim medyada gördüğümüz ya da toplumun içerisinde gördüğümüz suçların çoğu bir tercih. Bu tercihin altında cezasızlık olabilir, başka pekiştireçler olabilir, toplum normlarını önemsememek olabilir. Aslında biz buna ne diyoruz? Kişilik bozukluğu diyoruz. Yani antisosyal kişilik bozukluğunun temel unsurları aslında bunlar. Biz kişilik bozukluğunu bir hastalık olarak görmüyoruz. Bu genel klinik psikiyatride de böyle, adli psikiyatride de böyle. O yüzden senin sorunun cevabını aslında şöyle vermemiz gerekiyor. Böyle bir riski yani şiddet ve suç riskinin yükseldiğini gördüğümüzde ya da böyle bir ipucu aldığımızda öncelikle psikiyatristin bakacağı şey bir hastalık var mı? Çünkü psikiyatrist bunun eğitimini alıyor. Bir hastalık var ise eğer ona dair bir önlem almak zorunda. Evet çünkü onun yükümlülüğü ama bahsettiğim gibi bir psikopati mesela antisosyal kişilik bozukluğunun daha özgül bir boyutu değil mi? Daha o da bizim çalışma alanlarımızdan bir tanesi. Ama psikopatinin, antisosyal kişilik bozukluğunun suç ilişkisi olduğunu biliyoruz. Hastalık olmadığını biliyoruz. Böyle durumlarda psikiyatristin bir yükümlülüğü yok. Tek yükümlülüğü ne biliyor musun? Aslında kamu görevlisi olduğumuz için bir suç işleme riski ya da şüphesi olduğunda, işlenmiş bir suç fark ettiğimizde bunu gerekli güvenlik güçlerine bildirmek. Onun dışında psikiyatristin burada müdahale etmeye bir yetkisi, bir ne diyeyim, gücü de yok zaten. Ama hastalık olduğu durumlarda mutlaka zaten gerekli önlemi almak zorunda ve o bahsettiğim tehlikelilik nedenli yatış ve istemsiz tedavi süreçlerini işletmek gerekiyor ki yapıyoruz da zaten Türkiye'de bunu.
Şimdi ben de dediklerine ek olarak aklıma şu geldi. Yani bazen sosyal davranışlarla da olsa çevreye zarar verme ya da kendine zarar verme davranışları neticesinde kişilerin psikiyatri servislerine yatışları oluyor. Ve psikiyatri servislerine yatışlar olunca işte birkaç kez üst üste artık bu kişinin bir ruhsal hastalığı varmış gibi kabul edilmeye başlanıyor. Ve sanki yeteri kadar tedavi edilmemiş ya da suç işleme potansiyeli olan bir insan taburcu edilmiş ve bu konuda gerekenler yapılmamış gibi bir algı var. Bununla ilgili neler geliyor aklına?
Psikiyatrik açıdan yardıma ihtiyacı olan herkese yardım sağlamak, onun kişisel durumuna göre yardım sağlamamız gerekiyor. Aslında bu hekimlik olarak bizim bir zorunluluğumuz, bir sorumluluğumuz. Burada bakmamız gereken şey şu: bu bir hastalık mı yoksa bir uyum sorunu mu? Mesela hasta gelmiş, antisosyal kişilik bizim ele aldığımız, yönetmeye çalıştığımız, tanı ve tedavi sürecinde yer alan tüm kişilere bir hasta dediğimiz için, akıl hastalığı olarak hastalığı var demiyoruz kişilik bozukluğu olanlara. Bu kişiler psikiyatrik yardım almak isteyebilirler, psikoterapi görmek isteyebilirler. Bir süre davranışlarını ve dürtülerini kontrol edilmesi için psikofarmakolojik, yani ilaç tedavisi görmek isteyebilirler. Bu durumlarda bu kişiler psikiyatriye başvurmuş olabilir. Mükerrer psikiyatriye gidişleri, yani doktora muayene oluşları, hatta ilaç kullanmış olma durumları bile olabilir. Hatta hastaneye bile yatmış olabilirler kendi istekleri doğrultusunda. Ancak bu tedaviler tamamen sorunu çözmeye yönelik ya da işte tamamen semptomları ortadan kaldırmaya yönelik, hastalık olmadığı için iyileştirmeye yönelik müdahaleler olmuyor. Bunlar bizim palyatif dediğimiz davranış ve uyum sorunlarını çözmeye yönelik geçici müdahaleler. Psikoterapilerden yanıt aldığını da görüyoruz ama klinik pratikte sosyal kişilik bozukluğu olan ya da daha ağır formu olan, belki psikopatik kişiliği olan kişilerin kendi durumlarından rahatsız olmadıkları için çok fazla psikoterapiden fayda görmediklerini, hatta uyum sağlamadıklarını biliyoruz. Bu hem pratik deneyimi hem de çalışmalarda da böyle göstermiş. O yüzden bir kişinin psikiyatri başvurusunun olması, onun ceza sorumluluğunu etkileyecek, ceza alınmamasını sağlayacak bir akıl hastalığı olduğu anlamına gelmiyor. Dediğim gibi düşük doz ilaç tedavileri, psikoterapiler, davranışı değiştirecek bazı başa çıkma stratejileri için de psikiyatriye gelmiş olabilir. Ama bu bir akıl hastalığı var anlamına gelmez.
Yani bir suça karışmış ya da bir suç işlemiş ve ceza ehliyeti olmadığı için bir şekilde bir yatışı olmuş belki ya da mahkemenin kararıyla, işte bu TCK 32.1 ile ceza sorumluluğu olmadığı için ceza almamış, bir sürede hastanede belki yatmış ama sonrasında taburcu ettiğiniz kişilerle ilgili. Yani onların yeniden bir suça karışılma ihtimallerine yönelik nasıl bir süreç işliyor? Yani onların peşine koşan, onları takip eden, hani bu insanlar işte bir suça karıştılar, ceza da almadılar, hastaneden de çıktılar, şimdi ne yapıyorlar diye soruşturan bir mekanizma var mı?
Evet. Şimdi burada sen bu soruyu sorarken aklıma başka bir doğru bilinen yanlış geldi. Mesela şöyle bir cümle kurayım sana: ben 46'lıyım, sınırlarım fazla zorlama cümlesi. Şimdi bu şöyle: eski Türk Ceza Kanunu'nda 46. madde, aslında şimdi senin bahsettiğin Türk Ceza Kanunu yeni TCK'daki 32. maddeye denk düşüyor. O zaman bu cümlenin kullanılma sebebi şu: benim akıl hastalığı raporum var, ceza sorumlu olmadığına dair rapor Rum daha önce düzenlendi. Bak, ben şimdi tekrar suç işlersem gene ceza almam, gene hastaneye yatarım. Benim sınırım zorlama, ben kolay suç işlerim. Bu bir mit. Neden mit? Çünkü ceza sorumluluğu tamamen olaya özgü değerlendirilir. Yani X tarihinde işlenmiş bir suça dair hastalık şüphesi varsa ona ayrı bir ceza sorumluluğu değerlendirmesi yapar psikiyatristler. Y tarihindeki suç için ayrı bir değerlendirme yapar. Böyle 50-60 dosyası olan farklı kişiler gördüm. Farklı tarihlerde farklı suçlar. Hepsinin olguya ve olaya özgü değerlendirilmesi lazım. Bir kere onu söyleyeyim. Yani bu şu anlama da geliyor aynı zamanda. Kişinin bir suçtan ceza sorumluluğu tam iken başka bir suçtan ceza sorumluluğu olmamış olabilir. Bunu en çok biz hangi durumlarda görüyoruz? Mesela epizodik hastalıklarda, yani nöbetlerle giden, mesela nöbet deyince şöyle anlayalım. Ruhsal hastalık tabii ki, epileptik nöbet değil. Bipolar bozukluk mesela. Manik döneminde işlediği suçtan ceza sorumluluğu kaldırılabilir. Remisyondaki aynı hastanın remisyon döneminde işlediği bir suçtansa ceza sorumluluğu tam olabilir. Yani bir rapor kişinin bütün hayatını etkilemiyor. Bunu bir en baştan koymuş olalım. O yüzden her suç için ayrı ayrı rapor düzenlenir. Asıl senin sorduğun konu ise şu. O süresiz yatıştan bahsetmiştim ya, hani toplum açısından tehlikeliliği azaltana kadar. İşte bunu risk değerlendirmesi diyoruz aslında biz. Bunu sık aralıklarla yapıyoruz. Sen de yaptın. Klinik vizitlerde konuşuyoruz. Sosyal çalışmacıyla konuşuyoruz. Psikologla konuşuyoruz. Hemşirelerle konuşuyoruz. Asistan hekim, uzman hekim, klinik şefi. Aslında bütüncül bir değerlendirme ile hastanın taburculuğa, topluma karışmaya hazır olup olmadığına bakıyoruz. Ama sistem bir yandan da taburculuğu uygun bulunan hastanın kontrolünü de sağlamaya yönelik dizayn edilmiş. Özellikle yeni Türk Ceza Kanunu'nda bu daha detaylı. Burada şöyle bir emniyet sübabı var. Tamam, hekimler kişinin taburculuğunu uygun gördü. Toplum açısından tehlikelinin önemli derecede, hastalığa bağlı önemli derecede azaldığını kanaat getirdi ve mahkemeden çıkış kararı aldırdı. Ama bir koşulla bu kararı aldırıyor. O da tıbbi takip ve kontrol şartı. Biz pratikte de bunu uyguluyoruz. Bu nasıl oluyor? Biz mahkemede raporumuza şunu yazıyoruz. Evet, şu an çıkabilir ama 5 yıl boyunca 3 ay aralıklarla ya da 6 ay aralıklarla bulunduğu yere en yakın psikiyatriden kontrol edilmesi. Mahkeme kabul ediyor. Dosyayı savcılığa teslim ediyor ve hasta taburcu olduktan sonra savcılık bu kontrol muayenelerini takip ediyor. Ama şöyle bir incelik var, onu da söyleyeyim ben sana. Bu 3 ayda bir ve 6 ayda bir özellikle taburcunun hemen sonrasında biraz seyrek olabiliyor. Biz o yüzden hasta ve yakınlarına çıkışta şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz. Savcılık sizin takibinizi sürdürecek şu sürede ama bizim size tavsiyemiz toplum temelli ruhsal hizmetlerinden faydalanmanız. En azından taburculuğun ilk 6 ayında ya da ilk yılında ayda bir psikiyatriye görünmeniz, savcılığın sizi takibe çağırmasını beklemeden. Bu hakikaten çok olumlu sonuçlara yol açıyor. Çünkü literatür şunu diyor. Ben çok literatüre atıfta bulunmadım bugün, biliyorsun. Biraz kanıta dayalı konuşmayı seviyorum. Çünkü spekülasyonlardan uzak tutuyor bizi. Ama burada önemli bir literatür bilgisi var. Hem başkasına zarar verme riski hem de intihar riski taburculuktan sonraki ilk birkaç ayda çok daha yüksek sonraki döneme göre. O yüzden biz yeni taburculuk döneminde daha sık takibi adli sistemin dışında da mutlaka öneriyoruz. Ve en güzeli de ben sana şunu söyleyeyim. Sen de toplum ruhsal merkezlerinden hasta yönlendirmişsindir. Takip edilen hastaları görmüşsündür. Hakikaten toplum temel ruhsal hizmetleri sistemine giren hastaların sonuçları, takiplerine dair prognozu, klinik süreçleri çok daha olumlu seyrediyor. Oraya yönlendirmeye çalışıyoruz.
Peki sen adli psikiyatride takip ettiğin hastalarla ilgili ilaç çalışmalarıyla da ilgili hem çalışıyorsun hem de bununla ilgili pratiklerin de oldu. Yani insanlar şunu da merak ediyor. Yani şöyle bir ilaç var mı gerçekten? Akıl hastalığı olan ve suç işleme eğilimi olan birisinin işte birisine verdiğinizde suç işleme ihtimalini azaltan ya da bu durumu ortadan kaldırması muhtemel bir ilaç tedavisi var mı?
Burada tek bir ilacın adını anmak çok doğru olmaz. Çünkü tanıya özgü bir tedavi düzenlememiz lazım. İşin doğrusu X tanısına sahip 10 tane hastanın her biri aynı ilaca da iyi yanıt vermiyor. O yüzden tamamen hastaya ve hastalığına özgü bir ilaç tedavisi tercih ediyoruz. Tedaviyi, yani önerilen tedaviyi kullanması ilacın tipinden çok daha önemli ve daha olumlu sonuçlarla ilişkin. Yani tedavi uyumu diyoruz biz buna. Ama dinleyicilerimizin genel kültürü açısından belki şöyle söyleyebilirim. Atipik antipsikotiklerin antiagresif, yani saldırganlık önleyici etkileri var. Bunlar içinde mesela klozapinden bahsedilmiş ama Bu tamamen psikiyatri hekiminin tercihi olarak gündeme gelmeli. Bahsettiğim bulgular literatürle alakalı. Yani retrospektif, geriye dönük, geniş alan çalışmalarından elde edilen sonuçlar. Burada temel nokta psikiyatristinizin ya da klinikte sizi takip eden hekimlerin sizin için uygun gördüğü ilacı düzenli kullanmanız ve psikiyatrik takiplerinizi de hekiminizle sürdürdüğünüz tedavi stratejinize bağlı kalmanız en önemli aslında risk azaltıcı noktalardan biri bu.
Peki toparlamak adına soruyorum ya sen yine bu alanda epey çalıştın ve artık bu alanda neler yapılabiliyor, neler yapılmakta güçlük çekiyor. Belki bunları da böyle bize göstermek adına yani bunu böyle bir yapıcı bir yerden burada bütün sistemi alaşağı etmek değil ama mesela neleri daha iyi yapabiliriz? Sence yani sonuçta mükemmel bir sistem olmadığını da düşünüyorum. Yani bazı noktalarda kusurlar olduğu aşikar. İnsanlar bundan son derece rahatsız da. Evet, mesela ruh sağlığı yasasından ve bunun gibi şeylerden bahsettin ama daha belki pratik anlamda da ya yani birkaç hafta içinde, birkaç ay içinde bile olsa belki bireysel anlamda olabilecek şeylerden. Ben ruhsal hastalığı olup suç işlemekle ilgili etrafında buna yatkın olduğunu düşündüğü insanların o yani insanlar ne yapabilir? Bürokrasi ne yapabilir? Dernekler ne yapabilir? Yani hangi noktalar üzerine daha yoğunlaşılması gerektiğini düşünüyorsun?
Bizim hastalarımız çok sık damgalanan bir grup, ayrımcılığa uğrayan bir grup. Özellikle de bir suç sonrası ya da tehlikelik nedeniyle hastaneye yatan, özellikle de mahkeme kararıyla yatmışsa çok kırılgan ve damgalanmaya daha da müsait bir grup haline geliyor. Öncelikle hasta yakınları belki bizi dinleyecektir, dinliyordur. Bu sürecin yani hastanede bir mahkeme kararıyla yatış sürecinin bir ceza olmadığını, bir tedavi olduğunu, hekimler tarafından bir sağlık kuruluşunda yapıldığını mutlaka kendileri anlamaları ve hastalarına onun anlamasını sağlamaları gerekiyor. Biz hekimler olarak bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Çünkü hastalar bunu bir ceza olarak algıladıkları zaman yani ne zaman hastaneden çıkacağım, ne zaman dışarı çıkacağım? Sanki sadece özgürlüğü kısıtlamak amaçlı hastanede alıkonduklarına dair bir kafalarında imaj oluşuyor. Biz bundan rahatsız oluyoruz ve hastalarımıza bunun bir tedavi süreci olduğunu mutlaka anlatmaya çalışıyoruz. Bir kere yapılacaksa en hızlı sürede yani sosyal belki açıdan yapılacak bir şey. Bu bilince erişmemiz gerekiyor. İkincisi tabii ruhsal yasası senin de benim de çok istediğimiz işte buraya gelirken de konuştuğumuz neden istediğimizle ilgili birçok faktör var. Ruhsal yasasının şöyle bir avantajı var. Hastalar açısından zorunlu ve istemsiz tedavi süreçlerini denetleyen mekanizmalar güçlenecek. Mevcut sistemde evet bazı itiraz mekanizması, denetim mekanizması var ama ruh sağlığı yasası bu mekanizmaları güçlendirecek. Hekimin de elini rahatlatacak, hekim de kendi sorumluluklarının farkına varacak ve hastasının kaliteli hizmet aldığından daha emin olacak. Ve aynı zamanda belki hani birçok psikiyatrist Türkiye'nin pek çok yerinde işte hukuk bu tarz yatış kararlarında mahkeme kararının gecikmesinden muzdarip oluyor. Hastası taburcu olması gerekirken taburculuk kararının gecikmesi nedeniyle yatak işgali oluyor. Hasta gereksiz yere uzun yatmış olabiliyor. Bu sürecin de hızlanmasına yol açacak aslında ruh sağlığı yasasının çıkması. Yani kazan kazan aslında hem hukuk sistemi kazanacak, hem hasta kazanacak, hem hekim kazanacak. O yüzden ruh sağlığı yasasının bir an önce toplumun gündemine gelmesi ve toplumun gündemine gelen bir şeyin tabii ki siyasetin de gündeme geleceğinden hareketle bunu söylüyorum. Gerekiyor. Belki biraz zaman alacak ama böyle bir ihtiyacımız var. Şunu söyleyeyim, böyle bir şüphe oluştuğunda vakit kaybetmeden bir ruh sağlığı profesyoneline, özellikle de bir psikiyatriste gelmek gerekiyor. Böyle bir şüpheden muzdarip yani bir hastalık şüphesi, içine kapanma ya da şiddet davranışına dair bir risk fark eden aileler, hasta yakınları bu konuda yardım almaktan çekinmemeli. Bunu neden söylüyorum? Erken tanı tıpkı tüm hastalıklarda olduğu gibi psikiyatride de çok kritik. Psikiyatrinin en üzücü sonuçları işte bir şiddet davranışı, intihar davranışı bunların önüne geçmesi için de erken tanı ve tedavinin başlaması çok hayati önem arz ediyor. Hani en azından bizim dinleyicilerimize yönelik söyleyebileceğim en hızlı aksiyon alınabilecek noktalar bunlar.
Peki ben aklıma bir soru daha geldi onu sormak istiyorum. Bu sulh hukuk mahkemesine işte bir yakınının yatışı için başvurabiliyorsun ya. Mesela ben art niyetli birisiyim ve bir kardeşimin ondan işte bir intikam almak istiyorum ve sulh mahkemesine başvurdum ve dedim ki kardeşim sağa sola saldırıyor, onun yatması gerekiyor. Burada nasıl bir süreç işliyor? Ben herhangi bir yakınım, herhangi bir tanıdığım için bir mahkemeye gidip başvurup onun yatışına sebep olabilir miyim?
Senin bu bahsettiğin nokta aslında konuşmamızın başında bahsettiğimiz Türk Medeni Kanunu'nun 432. maddesi. Yani ruhsallığı yasası olmadığı için bizim Türk Medeni Kanunu'da bahsedilen suç işlememiş kişilerin tedavisine yönelik bir şikayetten bahsediyorsun. Burada tabii başvuru yaptığı mahkemenin, hakiminin makul bir şüphe oluşması lazım ki buna yönelik bir polis kaydının olması, herhangi bir delil sunması, daha önceden psikiyatrik tedavisinin olması gerekiyor ki bir dava açsın. Bu bazen küçük ilçelerde ya da illerde hemen bir davaya dönebiliyor ama sağlıklı olan nokta şu, böyle bir dava açıldığı zaman biz buna zorunlu tedavi davası diyoruz, özgürlüğü kısıtlayıcı bir tedavi davası diyoruz. Burada hakim şikayet edilen kişiyi dinlemesi gerekiyor. Ondan sonra da mutlaka bir sağlık kurulu raporu alması, aldırması gerekiyor kişi hakkında. Bunun için tam teşekküllü bir psikiyatristin de olduğu bir hastaneye gönderiyor. Hastane kişinin muayenesini yapıyor. Ailesinden gelen bilgileri dinliyor. Gerekli tetkikler, mesela madde bağımlı varsa ona özgü tetkikler veya değerlendirmeler. Hemen o an karar vermek zorunda değil bu arada, onu da söyleyeyim. Çünkü psikiyatri tanı koyma bir süreçtir. Anında yapılamayabilir.
Peki bu
İzlem gerekebilir.
izlem nerede oluyor?
İzlem bir gözlem ile de olabilir. Türk Medeni Kanunu 436. maddesine 2019 yılında girdi. Ama prensip ve bizim uygulamamızda bunu ayaktan karar vermek. Biz kişilere diyoruz ki sizin hakkınızda böyle bir dava açılmış, zorunlu tedavi ihtiyacınız olduğu söyleniyor. Şimdi muayenenizi yapacağız diyorsunuz. Muayene sonucunda tıbbi ihtiyaç varsa eğer istemi dışında tedaviye başlayıp ona göre mahkemeye bir yazı gönderiyoruz. Tabii acil ihtiyaç olabilir.
Bazen böyle aile içinde meselelere denk gelmişsindir. Hasta ya da hasta olduğu iddia edilen kişi geliyor ve diyor ki benim hiçbir şeyim yok. Niçin burada olmuş olabilirsin? Bilmiyorum, bir sıkıntım yok. Ben işte işimdeyim, gücümdeyim. Ama aile bir şey söylüyor, o onu kabul etmiyor. Böyle durumlarda bu kararı vermek kolay değil herhalde.
O psikiyatri biraz gelen bilgileri tartma sanatı. Çünkü biliyorsun acilde de çalıştın. Hastayı getiriyor yakınları. Hastanın söylediğiyle hasta yakın söylediği arasında bir çelişki var. Psikiyatristlik küçümsenen bir branş olabiliyor zaman zaman ama psikiyatristlik şu demek. Hastalıkla ilgili gerçek ne? Biz işte onu anlamaya çalışıyoruz. Bazen hasta yakınlarının manipülasyonu olabiliyor. Hastasını kötü göstermeye çalıştığı olabiliyor. Veya tam tersi hastası kötü olan bir hasta yakının, bir annenin, bir babanın benim oğlumun, kızımın hiçbir şey yok dediği de olabiliyor. Biz burada tek bir bilgiye güvenip de karar almıyoruz Cengiz, onu söyleyeyim. Yani hastayı muayene ediyoruz. Bir şüphe oluşursa birkaç kere muayene ediyoruz. Yani bugün, bir hafta sonra, 2 hafta sonra acil bir durum varsa zaten hemen yatışa yönlendiriyoruz. Ama acil olmayan ama tanı koyma sürecinde bir karışık olduğunu hissettiğimiz bir durum varsa mutlaka izlem sürecine, ayaktan takip sürecini alıyoruz. Mesela annesi farklı konuşuyor, babası farklı konuşuyor. Üçüncü bir bilgi kaynağından bilgi almaya çalışıyoruz. Tetkikler bazen yardımcı olabiliyor. Psikometrik incelemeler diyoruz işte, Roche'a mürekkep testi, kişilik testleri, zeka testleri. Yani anlayacağın psikiyatri sanatı aslında bu bilgi kaynaklarını çeşitlendirmek ve ona göre bir kanaat oluşturmak. Yani hastalar da şundan çekiniyorlar. İşte beni hep annem yatırtıyor, beni hep babam yatırtıyor, beni hep vasim yatırtıyor. Öyle bir şey yok. Bu tamamen muayeneye, aile yakını görüşmelerine, özgeçmişe, eski tıbbi kayıtların incelenmesine, psikometrik incelemelere, sosyal çalışmaya, yani çok boyutlu bir değerlendirme yapılıyor ve öyle bir karar alınıyor aslında.
Peki. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Hani hem bu sorulara cevap verdiğin için hem de çok böyle sade bir şekilde, gayet anlaşılır bir şekilde anlattığın için, buraya kadar dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.